Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 42. Ayrım. Çıkarma Birlikleri Komutanlığı Mersin'de 1970 yılında kurulmuştu. Komutanlığa inşaatı bitmemiş bir bina verilmişti. İnşaat hala sürüyordu. Şimdiki Çıkarma Birlikleri Komutanı Tuğ Amiral Emin Göksan, Kurmay Başkanı Deniz Kurmay Albay Ertuğrul Üçler'di. Komutanlığa çıkarma gemileri ile Deniz Piyade Alayı bağlıydı. Çıkarma gemileri komodoru yani komutanı Deniz Albay Ahmet Özon, Deniz Piyadesi Alayı komutanı da Deniz Yarbay Neşet İkiz'di. Hepsi yurt içinde ve dışında konularıyla ilgili çeşitli eğitimler görmüşlerdi. İşlerinin uzmanlarıydı. İşler kızışınca kurmay başkanına yardımcı olarak 15 kurmay stajyer deniz subayı yollandı. Bu gençler birçok işi kolaylaştırdı. Deniz Kuvvetleri Harekat Dairesi Başkanı Tümamiral Nejat Serim de yardıma geldi. Çıkarma gemilerinin kaptanlığını yapan üsteğmenleri ve kıdemli assubayları Albay Ahmet Özon yetiştirmişti. Bu sırada 6 ay raporluydu. Kanser tedavisi görüyordu. Yerine birinin atanması gerekmekteydi. Mersin askeri limanına bağlı 33 adet çeşitli tipte çıkarma gemisi vardı. Dipnot 334. Özet olarak LCT yani tank taşıyıcı gemi, LCU yani taşıt ve personel taşıyıcı, LCM personel taşıyıcı. En küçük gemi budur. Çoğu Türk tersanelerinde yapılmıştı. Birkaçı Amerika ürünüydü. Birkaç kömür taşıma aracı da çıkarma gemisine dönüştürülmüştü. Çıkarma gemileri kaptanlarına bir görev için hazır olun dendi. Görev hakkında hiçbir şey sormadılar. Ama bu gemiler Kıbrıs'a çıkarma için yapılmış, kendileri bu çıkarma için eğitilmişlerdi. Sonunda beklenen görev gününün geldiğini sezdiler. Eğer bu kez de yarı yoldan geri dönülmezse aldıkları eğitimin hakkını vereceklerdi. Hızla yakıt ikmali yaptılar. Gemilerini sefere hazırladılar. Fakat ciddi bir sorunları vardı. Komutanları hastaydı. Çıkarma gemilerini yönetmenin birçok incelikleri vardı. O başlarında olmazsa yeni biri çıkarma gemilerini nasıl yönetebilirdi? Büyük çıkarma gemisi Ertuğrul da Mersin'deydi. Deniz Piyade Alayı'nın birinci taburu Ertuğrul gemisinde kalıyordu. İkinci taburu İskenderun'daydı. İkinci tabura da Mersin'e geçmesi emredildi. Bu tabur da Ertuğrul gemisine yerleşecek, böylece Deniz Piyade Alayı'nın iki taburu bir araya gelecekti. Kıbrıs'a ilk olarak bu alay çıkacaktı. Sürekli bu görev için eğitilmişti. Ordunun en seçkin birliklerinden biriydi. Dipnot 335. Deniz Piyade Alayı 30 Ağustos 1968'de kurulmuş, azar azar büyüyerek iki tabur olmuştu. İki taburlu bu alayın görevi ilk birlik olarak kıyıya çıkmak, kıyı başını tutmak, korumak, gelecek birliklerin kıyı başına çıkmasını sağlamaktı. Oramiral Necdet Uran ve Oramiral Kemal Kayacan'ın çabaları ile kurulup gelişmişti. NATO tatbikatlarında çok takdir topluyordu. Şimdi artık bir tugaydır ve merkezi Foça'dır. Ertuğrul çıkarma birliklerinin ve gemilerinin sancak gemisi olacaktı. 4 muhrip, avcı ve jandarma botları, 2 denizaltı, birkaç yardımcı savaş gemisi, çıkarma gemileri Mersin'deydi. Çıkarma birlikleri komutanlığı Mersin'de bulunan bir feribotla 9 kuru yük gemisini yani şilebi kiraladı. İstihkam taburu da Alata kumsalında birliklerin kolay ve çabuk gemilere binmesi için olanca hızıyla 6 rampa kuruyordu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 komutanlık vardı. Biri Diyarbakır'daydı, ikincisi Eskişehir'de. Kıbrıs ile ilgili hava harekatı için Diyarbakır'daki 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevlendirilmişti. Hava harekatını Adana'ya gelecek olan 2. Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Hulusi Kaymaklı yürütecekti. Kıbrıs için Çeşitli tipte 115 uçak ayrıldı. Dipnot 336. Nefkoşa ile Rodos'un arası 450 kilometredir. Yunan uçakları yeni yakıt almadan Kıbrıs üzerinde ancak birkaç dakika durabilirlerdi. Hava egemenliği bu nedenle Türkiye'deydi. Türk uçakları yakıtları azaldıkça Adana ya da Antalya havaalanına dönecek, yakıt alacak, yeni bombalar yüklenecek, Kıbrıs'a dönecekti. Bunu hava kararana kadar 4 kez yapacaklardır. 3 Yunan savaş uçağı gelecek, biri Türk uçaklarınca düşürülecek, ikisi bir zarar veremeden hızla geri dönecektir. Nakliye uçakları ile asker ve silah yolladılar. 115 uçak bir plana bağlı olarak güneydeki askeri alanlara dağılacak, bu alanlar mühimmat bakımından takviye edilecekti. Ankara'dan başlayarak batıdaki bütün alanlar ve filolar Eskişehir'de bulunan 1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlıydı. Bunlar Yunanistan'la çıkması olası savaş için ayrılmıştı. Hepsi Mayıs ayından beri tetikte bekliyordu. Gün doğumundan gün batımına kadar uçaklar Trakya ve Ege üzerinde uçarak buraları denetim altında tutuyorlardı. 17 Temmuz 1974 Çarşamba. Pilot binbaşı Ziver Tuncel'e Kıbrıs adasının hedef analizini yapması görevi verilmişti. Binbaşı Kıbrıs'ı 4 bölüme ayırdı. Silahsız 4 uçak sabah erkenden Kıbrıs'a uçtular. Yalnız kamera taşıyorlardı. Fakat İngiliz uçakları görevlerini yapmalarını ısrarla engelledi. Bir de İngilizlerle sorun çıkmaması için geri dönüldü, durum genelkurmaya bildirildi. Zamanla yarış sürüyordu. Bolu Komando Tugay'ı uyarıyı bir gün önce almıştı. Hemen çalışmaya başlayarak durmadan ve gece uyumadan şaşırtıcı bir hızla hazırlığını bitirmiş, malzemeler treylerlere yüklenmişti. Tugay 280 araçla 3,5 günde 1100 kilometre yol yaparak Ovacık'a ulaşacaktı. Dipnot 337. Ovacık, Silifke'nin 45 kilometre batısında bir yarımadadır. Yarımadada 3500 askerin ordugah kurabileceği genişlikler, 72 helikopterin inip kalkabileceği kadar büyük ve düz bir açıklık bulunuyor. Tugay komutanı Tuğgeneral Sabri Demirbağ'ın anıları. M. Remzi Gökhan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ilginç olaylar. Sayfa 149 ve devamı. Öğle üzeri yola çıktılar. Gündüz uygun yerlerde mola verecek, gece yol alacaklardı. Kıbrıs'a gidileceğini tahmin eden subaylardan bazılarının içinde bu kez de geri dönüleceği kuşkusu vardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü darbe hakkında "Bu Kıbrıs'ın iç işidir," dedi. Amerika ortalık yatışınca Nikos Samson yönetimini tanıyacak gibi görünüyordu. Amerika'nın tutumu ve Londra'dan yanıt gelmemesi Ecevit'i sinirlendirmişti. Çok geçmeden Londra, Başbakan Ecevit'i beklediğini bildirdi. Ecevit'in Londra görüşmelerinden bir ümidi yoktu. İngiliz hükümetinin bu olayın dışında kalmak istediği belli oluyordu. Tek kaygısı üstlerini elinde tutmaktı. Ecevit, Londra'ya İngilizlere sorunu yazışmaya döküp zamana yayma fırsatı vermemek için gidecekti. İngilizler bekliyoruz demişlerdi ama görüşme günü, saati, yeri gibi konularda hiçbir bilgi vermemişlerdi. Diplomatlar, bu işin bir protokolü var, görüşelim diyorlar ama davet etmemişler. İngilizlerle bu ayrıntıları görüşüp öyle gidelim dedilerse de Ecevit'i durduramadılar. Protokole takılacak zaman değildi. İngilizler hareket ettiğimizi öğrenince gereğini yaparlar, gidiyoruz. Kısa sürede hazırlanıldı ve 15.30'da Etimesgut'tan askeri bir uçakla İstanbul'a gidildi. Ecevit'e diplomat ve askerlerden oluşan seçkin bir kurul eşlik ediyordu. Ecevit gitmeden önce sürekli mesaj yollayarak müdahale edilmesini isteyen denktaşa ulaştırılmak üzere Büyükelçi'ye bir not yolladı. Sayın denktaş endişe etmesin, hükümet konjonktürü hazırlıyor. İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın DC-9 uçağı hazırdı. 17'de uçtular. Mersin'de bulunan Ataş rafinerisinin en büyük ortağı bir İngiliz petrol şirketiydi. Jet yakıtı da üreten rafineri bugün birdenbire tam da bu sırada revizyona girme kararı alarak üretimlerini düşürdü. Jet yakıtı üretimini durdurdu. Hava kuvvetlerinin elindeki stok bitince jet yakıtı büyük sorun olacaktı. Normal benzin bulmakta zorlaşacaktı. Revizyon kararının müdahaleye karşı olan İngiltere'nin tavsiyesi ile alındığı düşünüldü. Bu durum, yabancı işletmelere karşı duyulan güvensizliği iyice artırdı. Tarih, zor günlerde hep böyle davrandıklarını gösteriyordu. Dipnot 338. Maliye Bakanı Deniz Baykal bu tutumu dolayısıyla Ataş'ın millileştirilmesini ister. Fakat bunun gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Milli varlıkları satanlar bu gibi olaylardan ders almalılar. Bu sırada yoğun bir çalışmada Kayseri, Zincidere'deki hava indirme tugayında vardı. Tugay nakliye uçaklarınca Kıbrıs üzerine taşınacak, komutan, subaylar, as subaylar, erbaş ve erler paraşütle belirlenen bölgelere atlayacaklardı. Tugay'ın ihtiyacı olan ağır silahlar da paraşütle atılacaktı. Bu hazırlığın Kıbrıs için olduğunu yalnız Tugay komutanı ile kurmay başkanı biliyordu. Her birlikte olduğu gibi burada da bazı subaylar hedefin Kıbrıs olduğunu tahmin etmişlerdi ama bu konuda soru sormuyor, aralarında bile konuşmuyor, gizliliğe kesin olarak uyuyorlardı. Genelkurmay'da çıkarma planı kara, deniz ve hava yetkililerinin katılmasıyla son duruma göre yenilenmişti. Dipnot 339. Ama havadan indirmeyi ve denizden karaya çıkışı filme alacak, fotoğraf çekecek ekipler kurulması ve birliklerle yollanması düşünülmedi. Bu büyük olay yazık ki saptanıp tarihe aktarılamadı. İlk fotoğrafları 22 Temmuz'da 39. Tümenle Pladini'ye çıkan Cüneyt Arca Yürek Hürriyet adına çekmiştir. Şimdi ayrıntılar belirleniyordu. Önceki plana göre karaya çıktıktan sonraki öncelikli amaç Magosa Limanı'nı ele geçirmekti. Kıbrıs Türklerinin ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için şiddetle bir limana gerek vardı. Bu seferki amaç kuzeyde uygun bir yere çıkarma yaparak Girne Limanı'nın ele geçirilmesiydi. Yeni planın bel kemiği Girne, Darboğaz, Lefkoşa ekseniydi. Darboğaz'a kadar Girne çevresi Rumların, Darboğaz ile Lefkoşa arasındaki yol ve yolun iki yanı mücahitlerin egemenliği altındaydı. Darboğaz ile Lefkoşa arasındaki bu bölgeye Türkler üçgen bölge diyorlardı. Dipnot 340. Hatırlatma. Girne ile Lefkoşa arasındaki yol Beşparmak Dağları'ndan Darboğaz adı verilen geçitten geçer. Darboğaz, dağın bu kesimde verdiği tek geçittir. Darboğaz, barış harekatının en önemli noktasıdır. 20 Temmuz 1974 günü genel olarak mücahitlerin elindedir. Girne yakınlarına çıkacak Çakmak Birliği Girne çevresini ele geçirecekti. Darboğaz ile Lefkoşa arasına havadan helikopter ve paraşütle iki komando tugayı indirilecekti. İlk aşamanın ana hedefi Girne'nin alınması ve Çakmak Birliği ile Darboğaz-Lefkoşa arasına indirilen birliklerin Darboğaz yoluyla birleşmeleriydi. Bu sağlanınca ikinci aşamaya geçilecekti. Bu planı gerçekleştirmek için Girne yakınlarında bir yere çıkılması kararlaştırılmıştı ama nereye? Çıkarma yeri büyük sorundu. Kumsalların ve koyların çoğunun mayınlandığı ve buralara su altı engelleri yerleştirildiği biliniyordu. TMT özellikle Girne'nin doğu kısmının tehlikeli olduğunu bildirmişti. Hükümetten ve Genelkurmay'dan dışarı en küçük bir bilgi bile sızmıyordu. Daha Mersin askerlerle dolmamıştı. Yoldaydılar. Hazırlıklardan pek az kimse haberliydi. görünüm Türk hükümetinin diplomatik girişimlerle yetindiğini düşündürüyordu. Zaten Rumlar, Türklerin adaya bir çıkarma yapacağına inanmıyorlardı. İki kez denemiş, yarı yoldan geri döndürülmüşlerdi. Alay da ediyorlardı. Türkler ara sıra Akdeniz havası alıp Mersin'e dönerler. Rumlar kendilerini böyle şakalarla avutur ve uyuturken Türkiye'de hazırlık hızlanıyordu. İstanbul Çubuklu'daki kurtarma ve sualtı komutanı Albay Faik Vank, Deniz Komando Binbaşı Yılmaz Cengiz'i çağırdı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir emir gelmişti. Binbaşı'ya çok önemli bir görev için bu akşam 20 kişilik SAT ve 10 kişilik SAS timiyle Mersin'e gideceğini bildirdi. Yeşilköy'de bekleyen bir C-160 uçağı sizi Adana'ya götürecek. Görev emri Mersin'de çıkarma birlikleri komutanlığınca verilecek. Başarılar dilerim. Görevin gizli olduğu anlaşılıyordu. Binbaşı bu nedenle görev hakkında bilgi istemedi. Göreve gidecek deniz komandolarını seçti. Bunlar çok iyi eğitilmiş, olağanüstü yetenekli astsubaylardı. Gidecek olanlar evleriyle vedalaşıp döndüler. İkinci subay olarak Yüzbaşı Tuncer Güller de ekibe katıldı. Binbaşıyla birlikte 32 kişi ettiler. Özel deniz giysilerini, şişirilebilir iki özel botu, gerekebilecek her türlü silah, mermi ve patlayıcıyı özenle kamyona yüklemeye başladılar. Dipnot 341. Binbaşı Yılmaz Cengiz'in anıları. Mesut Günsev. Şafak Vakti Kıbrıs. Sayfa 32-50. DC-9 uçağı Manş Denizi'ne ulaşmıştı. Ecevit 3 saat boyunca çalışmış, notlar almış, bazı konularda diplomatlara ve askerlere danışmıştı. Uçak inişe geçmeden önce tıraş oldu. 3 gündür tıraş olacak zaman bulamamıştı. Havaalanında Ecevit'i Londra Büyükelçisi, elçilik kadrosu, Londra'da yaşayan Kıbrıs Türkleri, İngiliz Dışişleri Bakan Yardımcısı ile İngiliz televizyon muhabirleri ve gazetecileri karşıladı. Ecevit bu fırsatı iyi değerlendirdi. Televizyon muhabirleri ve gazetecilere Kıbrıs olayını ve Londra'ya niye geldiğini her İngiliz'i şaşırtan güzel, akıcı İngilizcesi ile anlattı. Durumu çok iyi özetleyen bu açıklama, akşam televizyonlarda yayımlanacak, ertesi günde bütün gazetelerde yer alacaktı. Kısa bir süre Büyükelçilik'te dinlendikten sonra akşam yemeği için Başbakanlık resmi ikametgahına Downing Sokağı numara 10'a gidilecekti. Çıkarma Kuvvetleri Komutanı Tuğ Amiral Emin Göksan, Kurmay Başkanı'nın önerisini kabul ederek Albay Ahmet Özon'a haber yollamış, durumu elverişli ise komutanlığa gelmesini rica etmişti. Uzunca bir zaman sonra Albay Özon üniformalı olarak geldi. Yorgun görünüyordu. Yüzü çok solgundu. Komutanı saygıyla selamladı. Beni emretmişsiniz. Geciktiğim için özür dilerim. Hastaneye gitmiştim. Komutan albayı sevgiyle karşıladı. Kurmay başkanını da çağırmıştı. Hemen konuya girdi. Biz 19 Temmuz sabahı Kıbrıs'a hareket edeceğiz. Geri döndürmezlerse 20 Temmuz sabahı Kıbrıs'a çıkarma yapacağız. Sen resmen istirahatlisin. Üst makamdan senin yerine birinin atanmasını istemek zorundayım. Fakat bu birliği sen yetiştirdin. Bu görev senin hakkın. Sen istirahatinden kendi isteğinle vazgeçersen ve bu görevi kabul edersen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bunu bildirip onayını isteyeceğim. Albay Özon bu sözleri duyunca silkinip dikildi, yüzüne kan geldi. Komutanım, hasta yatağımda ölmektense, vatanıma karşı görevimi yapıp savaşta ölmek, benim için şereflerin en büyüğüdür. Bana bu imkanı verdiğiniz için size minnettarım. Teklifinizi kabul ediyorum. Komutanın da, kurmay başkanının da gözleri yaşarmıştı. Komutan, kurmay başkanına, gerekli işlemi hemen yapalım dedi. Albaya döndü. Çay içelim mi? Sevinerek. Görev heyecanıyla elleri titriyordu. 42. ayrımın sonu. Sayfa 300. Devamı 43. ayrımda.